Ayrım 11. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 153. Egemenler işin başında oldukları sürece kitlelerin örgütlü güçleri vasıtasıyla sürdürdükleri mücadeleler sonucunda bazı haklar kazanmışlar ve bazı değerler yaratmış olmaları, böylece devleti geriletmiş olmaları bu gerçeği değiştirmemektedir. Tam da böyle bir durum ve dönemlerde devlet, illegal organları vasıtasıyla kitlelerin zoruyla belirlenmiş kuralları değiştirmekte, bu araçlarla kitleleri ezmekte, onları aldatmanın yöntemlerini üretebilmektedir. Böyle olduğu içindir ki devletlerin gerektiğinde ve güçleri yettiğinde bağlı kalmak zorunda kaldıkları ve kitlelerin mücadelesiyle belirlenmiş kuralları değiştirmekten ve kazanılmış hakları gasp etmekten en küçük bir beis görmedikleri sayısız defalar ve çeşitli coğrafyalarda görülmekte, yaşanmaktadır. Bütün bu gerçeklere rağmen son yıllarda yaşanan birçok gelişmeden hareketle devlet sorunu farklı biçimlerde ele alınmaktadır. Özellikle İtalya'da başlayıp daha sonra tüm Avrupa'ya yayılan ve genel adlandırmasıyla Gladio operasyonları olarak adlandırılan operasyonlardan sonra ve Türkiye'de bilinen gelişmelerden dolayı illegal devlet yapılanması sorunu liberal düzeyde tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda illegal devlet organizasyonlarının geçici, dönemsel, vazgeçilebilir veya kimi durum ve çevrelere bağlı olduğu şeklinde bir görüşün etkin olduğu görülmektedir. Bugünlerde devletin derininden kurtulmaya yönelik çabalar bu anlayışın ifadesi ve sonucudur. İllegal devlet yapılanmaları zamana, mekana veya benzer değişebilir olgulara bağlı, vazgeçilebilir, geçici ve konjonktürel yapılanmalar değildirler. Bu kurumlar egemen devlet var olduğu sürece adı ne olursa olsun var olmak zorunda olan kurumlardır. Günümüzün kapitalist emperyalist çağında bırakalım bu tür yapıların tasfiye edilmesini, halkların mücadelelerinin gelişmesi ve dünyada yaşanan olağanüstü değişiklikler nedeniyle devletler daha etkili ve güçlü illegal yapılara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çerçevede ve bu tartışmalarda devletin en tecrübeli ve muteber adamlarından Süleyman Demirel'in bir sözü çok kullanılmaktadır. Demirel, illegal devlet operasyonlarıyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamasında devletin bazen rutin dışı faaliyetler içine girmiş olabileceğini söylemiştir. Demirel'in bu sözü, yıllardır devlete hizmet etmiş olan birisinin sahip olduğu bilgilere dayanmasına ve aslında gerçeği bütün çıplaklığıyla ifade etmesine rağmen söz konusu tartışmalarda başka bir boyutuyla değerlendirilmiştir. Demirel bu sözüyle gerçek devleti bir devlet adamının dikkati ve hassasiyetiyle tarif etmiştir. İllegal güçler tarafından yapılan katliamların, saldırılarının yapılmadığını söylememiş, yapılanları rutin dışı göstermeye çalışarak manipüle etmeye çalışmıştır. Zaten Demirel'in devlet adamlığı da buradan gelmektedir. Yoksa Demirel'in illegal devleti zor durumda bırakan bir tutum alması beklenemez. Bu durumda Demirel'in bu sözünü tartışanlar, bu sözden hareketle devletin illegal faaliyet yürütemeyeceğini tezlerini güçlendiren bir sonuç çıkartmaya çalışmışlardır. Halbuki gerçek devlet Demirel'in rutin dışı dediği faaliyetleri yapan ve yapmakla görevli olan yapıdır. Bundan dolayı Demirel'in sözünü ettiği rutin dışılık kamuoyunu aldatma amaçlı bir söylemdir. Yoksa yapılanlar devletlerin asıl rutinidirler. Dolayısıyla her durum ve koşulda bu yapılanmalara karşı mücadele, devlete ve sisteme karşı mücadele ile birleştirilmek durumundadır. Yoksa sürdürülen mücadeleler, elde edilen kazanımlara rağmen devletin ve sistemin aklanmasına hizmet edebilecek, egemen illegal güçlerle aynı çizgiye düşebilecek handikapları içinde barındırmaktadır. Bir başka nokta ise sanki bu illegal yapılanmalar sadece ABD ile başlayan süreçte gündeme gelmişler ve sanki tek sorumlu yalnız ABD'ymiş gibi sunulan yaklaşımdır. Belirtildiği gibi bırakalım emperyalist kapitalist dönemi, devlet yapılanmasının tüm dönemlerinde devleti elinde tutan güçlerin bu türden illegal yapılanmaları olmuştur. Çünkü asıl devleti bu yapılanmalar temsil etmektedirler. Günümüzde ise bütün emperyalist devletler ilgili oldukları devletlerin tamamında bu türden örgütlerle birlikte var olmak zorundadırlar. Bu durum, dünyanın gerçek sahipleri olan yoksulların ve ezilenlerin siyasal iktidarı ele alacakları ve dünyayı haramilerden kurtaracakları güne kadar da esas olarak böyle devam edecektir. Dolayısıyla bu tür illegal devlet yapılanmalarına karşı alınacak her tutum, soyut bir ABD karşıtlığı üzerine bina edilemez. Ayrıca ABD dışındaki diğer emperyalist kapitalist güçler de aynı illegal yapılara sahiptir. Buna zorunludurlar. Bu gerçek göz önüne alınmadan yapılan ABD karşıtlığı, başka bir emperyalist devletin güdümüne girmek veya mevcut illegal devlet yapısıyla aynı çizgiye düşmek gibi arzu edilemeyen bir sonuca götürebilir. Devlet denen devasa organizasyonun asli gücü olan bu illegal yapılanmalar aynı zamanda uluslararası tekellerin yanında uluslararası mafya sisteminin de içinde ve hizmetinde olan örgütlülükleridirler. Böyle oldukları her gün ortaya dökülen sayısız olay ve gelişmeden görebilmektedir. Bu yapıların unsurları, orduların karar organları, illegal istihbarat örgütleri ve bunlara bağlı çok sayıda örgütlenmeler ve çeşitli örgütler içinde bulunan sözde sivil unsurlardan oluşmaktadır. Bunlar yasal olmadıkları gibi yasal görünseler de hiçbir dönemde yasalara karşı kendilerini sorumlu görmezler. Devletin ve milletin korunması veya kurtarılması adına faaliyet yürüttüklerini ileri süren bu yapıları herhangi bir gücün denetim altına alması veya engellemesi mümkün değildir. Çünkü bunlar güçlerini diğer dayanaklarıyla beraber devletin bu konulardaki illegal düzenlemelerinden almaktadırlar. Katliam organizatörü olan bu yapılanmaların katliamları örgütleyebilmesi için bazı koşullara gereksinimleri vardır. Bu koşullar 1. Toplumsal farklılıklar, 2. Egemen sistemi zorlayan toplumsal siyasal uyanış, 3. Egemen gücün katliam yoluyla amacına varabileceğini düşünmesi, buna karar vermesi, 4. Daha güçlü bir karşı koyuşun olmayabileceğinin katliamcılar tarafından öngörülmesidir. Belirtilen bu koşullar yaşanmış katliamlardan çıkartılan sonuçlardan hareketle ortaya çıkan genel bir durumu ifade etmektedir. Yoksa ne bu koşulların varlığı her zaman katliam yapılabileceği anlamına gelir, ne de farklı ortam ve şartlarda katliamların olmayacağı sonucunu içerir. Dolayısıyla belirtilen koşulları göz önüne alarak katliamların olmasını beklemek gerekmiyor. Katliamların her zaman olmuyor olması, egemenlerin bu yönteme her zaman ve durumda ihtiyaç duymuyor olmasındandır. Ayrıca egemenlerin her istediklerinde katliam yapamamalarının önemli bir başka nedeni de katliamların hedefi durumunda olan toplumsal kesimin gücü ve içinde bulunduğu pozisyondur. Örgütlü ve hazırlıklı olan toplumsal kesimlere karşı egemenler bütün istemelerine rağmen katliam veya girişimin yaratacağı sonuçları göze alamadıkları zamanlarda katliamlarını gerçekleştiremeyebilirler. Burada katliamlara karşı ne yapılacağı sorusunun da cevabı ortaya çıkmaktadır. Katliamlara karşı korunmayı sağlayacak olan tek çare, ezilenlerin katliamları önleyebilecek donanımdaki örgütlü gücüdür. Katliamcıların mağduriyet ve mazlumiyet üzerinden geliştirilen politikaları dikkate alarak katliam yapmaktan vazgeçtikleri görülmemiştir. Onları karnına arzularından alıkoyacak olan yegane güç, halkın gerekli uygunluktaki örgütlü karşı koyuşudur. Bu gerçek, sübjektif bir belirleme veya arzu değil, yakın uzak tarihsel süreçlerde yaşanmış benzer katliamlardan çıkartılmış bir ders ve sonuç olarak görülmelidir. Katliamlar sorunuyla ilgili olarak karşımıza çıkan önemli bir başka soru bulunmaktadır. Katliamcı güruh kimlerden ve nasıl oluşturulmaktadır? Bazılarımız bu soruya çok kolay cevap verebilir. Kimimiz bu insanların eksik eğitimlerinin, kimimiz sosyal konumlarının, kimimiz dinsel veya buna benzer değerlere verdikleri aşırı önemin, kimimiz katliamlardan elde edebilecekleri ekonomik imkanların bu yarattıkları katliama sevk ettiğini düşünebiliriz. Ama yine de bulduğumuz cevaplardan tatmin olmaz, soruyu tekrar tekrar sorarız kendimize ve çevremize. Nasıl olur da bir insan katliamcı olabilir sorusu kafamızın içinde demirden bir çengel gibi döner durur. Öyle ya, katliamcı nasıl bir insandır ki tanımadığı birçok insanı, kadını, çocuğu, yaşlıyı, hastayı gözünü kırpmadan ve hiçbir somut neden olmadan öldürebilmektedir. Aslında sorunun cevabı kabul edemeyeceğimiz kadar basittir ve yukarıdaki cevaplarda tatmin olmayışımız biraz da bu cevapların hayatın içinde basit cevaplar olmasından kaynaklanmaktadır. Sorun tek başına ne ekonomiktir, ne eğitimdir ve ne de bazı manevi değerlere verilen önemin düzeyidir. 6-7 milyar insanın yaşadığı bu yer kürede her gün milyonlarca insan milyonlarca haksızlık yapmakta yaşamaktadır. Bunca haksızlığı yaşayan ve bu insanların herhangi birisi katliam yapıyor mu? Veya dünyanın en eğitimsiz insanların yaşadığı coğrafyalarda insanların durup dururken katliam yaptıkları görülmüş müdür? Ama buna rağmen eğitimli olan emperyalistlerin ve onların uşaklığını yapan devletlerin binbir türlü üretilmiş siyasal nedenlerden dolayı toplumsal kesimleri birbirlerine yabancılaştırdıklarını, toplumların bu şekildeki pozisyonlarından gerektiğinde katliamlar üretebildiklerini biliyoruz. Demek ki sorun siyasal bir sorundur ve siyasal erk sahipleri belirtilen olguların bazılarını veya hepsini kullanarak ihtiyaç duyduklarında toplumun bir kesimini diğer kesimle karşı katliamcı yapabilmektedirler. Bunda hiçbir gariplik, olağan dışılık, cevabı olmayan veya zor olan bir soru söz konusu değildir. Sistemin çabalarıyla da olsa tek tek bireyler nasıl katliamcı olabiliyorlar diye sorulabilir. İnsanı katliamcı olmaya götüren olgu her dönem ve her durumda egemen politik sistemlerdir. Sömürü ve baskıya dayalı bütün yönetim sistemleri toplumlar arasında düşmanlıklar yaratmakta ve bu sanal düşmanlıklar üzerinde kendilerini yaşatmaktadırlar. Ancak tehlikeli ve yanlış bir algıya değinmeden geçmemek gerekir. Bu tür katliamlarda genellikle din ve inanç farklılıkları kullanılmaktadır. Bundan dolayı da bu tür katliamların din ve inançlarla bağlantısı olduğu ileri sürülebilmektedir. Bilmeli, kabul etmeli ve inanmalıyız ki genel olarak din ve inançlar kendi başlarına katliam üretemezler. İnanç farklılıklarından katliamlar yaratmak siyasal bir çaba ile mümkün olabilir ancak. Aynı şekilde din ve inançların bazılarının toplumları katliamcı olmaya yönelttiği, bazılarının barışçı olduğu şeklindeki önerme de isabetli bir önerme değildir. Din ve inançlar üzerinden katliamların yapılması genellikle egemen siyasal yapıların din ve inançları kullanılması sonucunda gerçekleşebilmiştir. Yoksa her bir din ve inanç ilk çıkışında barışçı mesajlar vererek kendisini katliamların diliyle değil barışın diliyle anlatmaya çalışmıştır. Din ve inançların barışçılığı veya katliamcılığı kendi özgün mesaj ve tutumlarından ziyade egemen siyasal gücün müdahaleleriyle bağlantılıdır. İnsanlığın kapitalizm öncesi uzun döneminde din ve inançlar aynı zamanda dönemin politika yapma araçlarıydılar. Bu gerçek göz önüne alındığında belirtilen dönemde din ve inançlar üzerinde yapıldığı sanılan çeşitli katliamların aslında politik katliamlar olduğu anlaşılacaktır. Kapitalizm ve emperyalizm koşullarında ise din ve inançlar yine politik amaçlarla kullanıldıkları için katliamların yapılmasında değerlendirilmişlerdir. Belirtilen gelişmeler bazı katliamların din ve inançlardan kaynaklandığı şeklinde yanlış ve zararlı algılamaların temelini oluşturmuştur. Din ve inançların dışında ırkçılık ve şövenizm de insanların katliamcı olmalarının koşullarını hazırlamaktadır. Bilindiği gibi ırkçılık ve faşizm çağımızda egemenler tarafından katliamlar için kullanılan temel kavramlardan birisi oldu ve halen gündemde olması toplumsal gelişmenin önemli bir açmazıdır. Bu günün koşullarında katliamcı politikaların dayandırıldığı temel politik zemin ırkçılık ve şövenizmdir. Dinsel gericilikte buluşturulan ırkçılık ve şövenizm kitlelerin geri unsurlarını etkileyen, dolayısıyla katliamcı olmalarına yol açan en önemli argümanlardır. Bu nedenle katliamcılığa karşı mücadelenin esas olarak bu ideolojik politik anlayışlara karşı sürdürülmesi gerekmektedir. Katliamcılaştırılmış bireylerin kendileri içinde yaptıklarından ziyade kutsal bildikleri din, cami, dava, bayrak, millet uğruna ne yaptıkları ve bu yaptıklarından dolayı katliamcı güçler tarafından taltif edilip edilmedikleri önemlidir. Çünkü katliamcı kişilik korkularını yenememiş, kendisine ve geleceğe güveni olmayan, kutsalın yüzü suyu hürmetine yaşayan ve kutsaldan şefaat edinebilmek için ölen, öldüren kişidir. Bireyleri katliamcı olmaya götüren bu kavram ve olgular her toplumsal kesimde aynı etkiyi ve sonucu yaratmayabilir. Dolayısıyla katliamda kullanılacak olan hedef kitlenin başka bazı özelliklerinin de olması gerekiyor. Bireyi katliamcı olmaya götüren tamamlayıcı unsur yoksulluktur. Mahkum edildiği yoksulluk sonucu yeterince toplumsallaşamamış bireylerin katliam gibi süreçlerde kullanılıyor olması bir tesadüf değil, sosyoekonomik temeli olan bir olgudur. Katliamcının katliamda yer almasını kolaylaştıran, kaybedecek herhangi bir şeylerin olmaması hali katliam organizatörleri için çok boyutlu bir avantaj olarak kullanılmaktadır. Bu avantajlardan kaynaklı sistem, yoksullukla terbiye ettiği kesimleri katliamda kullanarak bedava asgari operasyonlarını yaptırmış olmaktadır. Yoksul katliamcıları, katliamcılığa özendiren bir diğer unsur ise ekonomik kazanımlar elde etme arzusuyla birleşen bu amaçlı yönlendirmelerdir. Gerek illegal organizatör yapının, gerek fiilen katliama katılanların katliam esnasında buna uygun davrandıkları unutulmamalıdır. Katliam organizatörleri katliamda kullanılan yoksul güruhlu suçlu ilan ederek katliamın pratik sonuçlarından da kurtulmaktadırlar. Ayrıca yine katliamcı yapı katliamlarda yer alan yoksullarını olumsuzlayarak kendi sistemlerini meşrulaştırmakta, ideolojik etkilerini arttırmaktadırlar. Katliamcı güçler bütün bunların yanında bu olgu ve sonuçları halklar ve inançlar arası düşmanlığın kalıcılaşması için değerlendirmektedirler. Ancak her durumda katliamcı güruhu cesaretlendiren, onları katliamcı kılan temel olgu, egemen siyasal güçte göreceklerini düşündükleri, bekledikleri ve genellikle de gerçekleşen himaye edilme, korunma, sahiplenme ve taltif edilme durumudur. Bu himaye ve taltif edilme, açıktan ve tek tek bireylere yönelik veya doğrudan ekonomik sonuçları olan bir himaye görme ve taltif edilme olmayabilir. Toplumsal ve kültürel olarak yaratılan onaylayıcı, onur edici bir tutum ve davranış, himaye ve taltif etmenin en yaygın uygulanan biçimlerindendir. Eğer böyle bir himaye göreceklerine dair herhangi bir emare olmamış olsa, bu insanların hiçbirisi katliamcı olamazlar. Toplumsal kabul edilmişlik, toplumsal bir rol oynamış olmak, yeterince sosyal ve siyasal bilinç edinememiş olan bu kesimlerde, insanların katliamcı olmalarını kolaylaştıran en önemli olgudur. Katliamlara ilişkin bu belirlemeleri yaptıktan sonra Maraş katliamına giden süreci incelemeye çalışabiliriz. 1950'lerden 1977'ye kadar dünya. Maraş katliamının yapıldığı coğrafyanın ve sosyal yapının tarihsel geçmişinin yanında ilgili dönemine giden sürecin de bilinmesi gerekmektedir. Katliamın hangi somut koşulların ve nedenlerin sonucu olduğu ancak böyle anlaşılabilir. Bunun için katliama giden sürecin başından bu yana izlenmesi, Maraş katliamının toplumsal, siyasal süreç içindeki yerinin tespit edilmesi, soyut bir katliam anlatımından kurtulabilmek için zorunludur. İnsanlık tarihinin en kanlı dönemlerinden biri olan 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda dünya hallaç pamuğu gibi atılmış, halkların hayatı altüst edilmişti. O güne kadar emperyalist kamp içinde en güçlü olanlar gerilerken yeni gelişen güçler inisiyatif almaya başlamışlardı. Savaştan galip çıkan emperyalistler daha saldırgan bir tutum içinde hareket etmekteydiler. Buna uygun olarak kendi içindeki ve dünya devletleri ile olan ilişkilerini yeniden düzenlemeye yönelmişlerdi. Bunun yanında dünya halkları ve ezilenler, egemenlerin toplumsal hayata dahil olmalarından beri süren çetin sınıf savaşında özgünlükleri olan ve daha güçlü oldukları bir sürece girmişlerdi. Rus Çarlığı'nı devirerek insanlığın kurtuluşunda önemli bir yol açan Ekim Devrimi'nin etkisiyle dünyanın birçok ülkesinde devrimler veya devrimsel gelişmeler yaşanıyordu. Ancak bu yıllarda Almanya'da gelişen devrimin yenilmesi dünyanın gidişatını çok derinden etkileyen bir sürece vesile oldu. Devrimin yenilgisinden sonra Almanya'da büyük sermayenin ve silah şirketlerinin desteklediği dünyayı kan deryasına dönüştürecek olan Hitler'in faşist Nazi Partisi iktidara geldi. İtalya'da Mussolini'nin faşist partisi devleti ele geçirmişti. Almanya'da Hitler faşizmi hem içeride hem dışarıya yönelik olarak saldırgan savaş politikaları sürdürmekteydi. Hitler faşizminin bu saldırgan politikaları dünya emperyalistleri tarafından hayırhah bir tutumla karşılanıyordu. Nasıl olsa Hitler sosyalist Sovyetleri yok edecek, böylece dünya ezilenlerinin umudu ortadan kaldırılacaktır diye öngörmüş olmalıdırlar. Gelişmelerin sonucu olarak 1939'da 2. Emperyalist Dünya Savaşı başladı. Bu savaş insanoğlunun emperyalizm koşullarında yaşadığı vahşeti gösteren bir olgu olarak tarihe kaydedilmiştir. Savaş sonucu Sovyetler karşısında büyük bir yenilgi alan Alman faşizmi dünya üzerindeki paylaşımda söz hakkını kaybetti. Dünyayı paylaşımda yeni bir emperyalist güç olarak ABD belirleyici olmuştu artık. Bu yeni politik durum dünyada yaşanan tüm gelişmeleri etkiliyor ve belirliyordu. ABD, emperyalist kampın lideri olarak dünyaya kendi çıkarlarına ve yeni duruma göre nizamat vermeye çalışıyordu. Bu amaçla savaş sürecinde oluşturulmuş olan çeşitli emperyalist planlar devreye konmaya başlandı. Ancak ABD ve diğer emperyalistler tarihlerinde ilk kez kendilerini sınırlayan, engelleyen, ezilen halkların devletleri ve siyasal yapılarıyla karşı karşıya kalmaktaydı. Artık emperyalistlerin karşısında örgütlü dünya halklarının gücü vardı. Sovyet devriminden ve sonrasında kazanılan zaferden etkilenen tüm dünya halkları ve ezilenleri emperyalistlerin önünde büyük bir engel durumundaydılar. Sovyet devrimiyle başlayan, Çin devrimiyle ve Balkanların Orta Avrupa ülkelerinin devrimleriyle devam eden süreç, dünyanın bütün ezilenlerini harekete geçirmiş, her yerde isyan, özgürlük ve kurtuluş bayrakları dalgalanmaya başlamıştı. Vietnamlılar, Filistin halkı, Güney Amerika, Asya'nın, Afrika'nın yoksulları hepsi ayaktaydılar. Hiçbir şey eskisi gibi değildi ve hiçbir emperyalist talep veya düzenleme emperyalistlerin istediği gibi gelişemeyebiliyordu. Bu durum başta ABD olmak üzere tüm emperyalistleri en büyük düşman olarak gördükleri Sovyetlere ve dünya halklarının özgürlük mücadelelerine karşı eskisinden farklı, daha kanlı, daha saldırgan, değişik ve çeşitli mücadele yöntem ve araçları geliştirmeye, buna uygun yapılanmalar oluşturmaya zorladı. Yeni durum ve dönemin iki temel unsuru bulunmaktaydı. Birincisi ABD emperyalizmi, dünya halklarına karşı oluşturacağı yeni örgütlenme biçim ve modelinin çok daha ileri düzeyde merkezi olmasını istiyordu. Ulusal devlet, ulusal bağımsızlık vesaire hiçbir biçimde kabul edilemezdi. İkincisi, halklara karşı sürdürülecek olan savaşın aleni, nizami, kanuni, insani vesaire olması gerekmiyordu. Tam tersine bu örgütlenmelerle dünyanın ezilen yoksullarına ve baskı altında bulunan ulusal kimliklere karşı gayri nizami usullerle savaş ilan ediliyordu. Ve bu savaşta hiçbir kurala bağlı olmadan sonuç almayı sağlayacak her yol, yöntem ve araç kullanılacaktı. ABD emperyalistleri bu politikalar bağlamında ikinci emperyalist savaş içinde başlattıkları hazırlıklarını savaş sonrasında hızla pratikleştirmeye yöneldiler. ABD, dünya halklarına ve ezilenlerine karşı bu yıllarda başlattığı dünyanın her karış toprağının kanla sulanmasına, milyonlarca insanın yok olmasına yol açan bu nizamsız ve kuralsız savaşı halen sürdürmektedir. 11. ayrımın sonu. Sayfa 163.